Mısra-i Berceste. Bana seni gerek seni. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar oldurur, aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içen, mecnun olup dağa düşen. Sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek. Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağa manda çağıralar, bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. Sen isteyene ver onu, bana seni gerek seni. Yunus'tur benim adım, gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni.
Değerli dinleyicilerimiz, 2019 yılının bu ilk programına hoş geldiniz. Programı sizler için Nilgün Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben İpek Önder yaklaşık 30 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, Mısra-i Berceste programında Türk şiirimizde iz bırakan önemli şahsiyetlerin hayatlarını, eserlerini ve yazın dünyamıza kattıklarını şair yazar Osman Özbahçe ile birlikte konuşacağız. Efendim hoş geldiniz
yayınımıza. Hoş bulduk.
Efendim, programımızın adını Mısra-i Berceste olarak belirledik. Ne demek Mısra-i Berceste? Önce bunu bir izah edelim dinleyicilerimiz için. Ardından da yıl boyunca nelerden bahsedeceğiz? Genel bir çerçeve çizelim efendim.
Mısra-i Berceste gerçekten güzel bir isim. Divan şiirine özgü bir kavramlaştırma. Seçilmiş mısra demek. Birçok Mısra-i Berceste örneği var ama açık konuşmak gerekirse şu an hiçbir aklıma gelmiyor. Mesela Ragıp Paşa'nın Mısra-i Berceste ile ilgili bir mısrası var. Eğer maksut eserse Mısra-i Berceste kafidir diye. Bu cümleyi biz aslında çok duyarız. Yani her tür iş bağlamında bu cümle genellikle kurulur. Hani işte maksat eserse bir tane mısra bile yeterlidir anlamında bir mısra. Zaten mısra-i bercesteler de bir tür atasözüdür. Çok özlü bir ifadedir. Bunun için okuyucu tarafından veya halk tarafından çok tutulur, beğenilir ve dilden dile dolaşır. Yeri geldiğinde de o cümle, o mısra telaffuz edilir. Böylesi yani herkesin bir şekilde sohbetlerinde, günlük hayatında kullandığı bir mısra yazsam şiir adına kafidir anlamında bir yaklaşım var mısra-i bercestede. Normal beyit düzeni içerisinde şiirin herhangi bir yerinde o iki mısradan bir tanesi çok tutuluyor.
Şiirin en can alıcı noktası yani desek olur mu?
En can alıcı noktası olmayabilir ama olabilir de. Fakat seviliyor.
Akıllarda yani dilden kalan güzel
evet, söz. Akıllarda kalıyor. Dilden düşmüyor. Yani işte ak akça kara gün içindir. Bunu nasıl biz bununla alakalı bir sohbette, konuşmada, olayda kullanıyorsak mısra-i bercesteler de aşağı yukarı bu tarzda bir kullanıma, öneme sahip. İnşallah bizim programımız da mısra-i bercesteler gibi adıyla müsemma bir şekilde dilden dile dolaşır.
Nelerden bahsedeceğiz efendim bir yıl boyunca?
Bu programın planlamasını şöyle yaptık. Sizlerle birlikte yaptık. Türk şiirinin doğrudan şairleri değil de mesela biz programımız içerisinde şairlere de yer vereceğiz. Ama şairler üzerinden dönem okuması yapmayı amaçladık. Örneğin akımlar, dönemler veya şiirimizin belli başlı konuları mesela poetik hamleler diyelim ki Ahmet Haşim'in Türk şiirinde ilk poetika metni olarak okunan şiir kitabının ön sözü diyelim ki Garip Akımı, ikinci yeni işte 60'lı 70'li yıllar şiiri, 80 şiiri gibi veya söz sanatları, imge, hatta metinler arası okuma diyebileceğimiz bir tarzda. Örneğin bugün Ankara'da bayağı bir kar var. Diyelim ki kış şiirleri. Yani belli başlı 4-5 tane farklı kış, kar şiirini karşılaştırmalı okumalar.
Bir tema belirleyip
evet.
Tema çerçevesini
yani bizim amacımız şiirle, şiir özelinde edebiyatımızla ilgili küçük de olsa bir merak uyandırmak, bir gündem oluşturmak, dinleyicilerimize küçük bir katkı sunmak diye düşünüyorum.
Efendim şimdi bu hafta Yunus Emre'den söz edeceğiz sizlerle birlikte. İçinde yaşadığı çağ, mensubu bulunduğu İslam dini ve tasavvuf düşüncesinden aldığı temel ve evrensel değerleri Türk dili ve düşüncesi çerçevesinde şekillendirerek şiirlerine yansıtan büyük şair derviş Yunus Emre ile ilk programımıza evet. Başlayacağız. Hayatı, kişiliği, düşünce dünyası, sanatı ve eserleri diyeceğiz. Çok geniş bir alan.
Evet.
Sizden bir çerçeve çizmenizi isteyeceğim.
Çerçeve sorusunu sorarken ben korktum. Yani şimdi çok geniş bir çerçeve gerçekten. Yunus Emre'yi de hani çalışıp yıl boyunca anlatsak tüketemeyeceğimiz bir şair. Yunus Emre mesela şiirinin tarihsel rolü, çerçevesi var. Dilimiz yani Türkçe bağlantısı içerisinde kurucu vasfı var. Aynı şekilde Türk şiiri söz konusu olduğunda Yunus Emre'nin kuruculuk vasfı var. Şiirinin tek başına kendi gücü var. Yani Yunus Emre şiiri dediğimiz bir şiir var. Bütün bunları bu program çerçevesinde anlatmak tabii ki çok zor. Ama biz ana başlıklar halinde kavrayış geliştirebiliriz Yunus Emre özelinde. Mesela ben Yunus Emre şiirini anlamak, kavramak istesem 3 başlık yapardım. Birincisi tarihsel rolü yani bu şiirin tarihsel önemi, tarihsel açıdan değerlendirilmesi nedir gibi bir başlık yapardım. Yine bu şiiri somutlamak çerçevesini netleştirmek açısından tarihsel rolüyle de bağlantılı olarak Türkçe, yani dilimize bir katkısı var çünkü Yunus Emre şiirinin. Asıl önemi de buradan geliyor. Türkçe ilişkisi açısından Yunus Emre şiirini değerlendirirdim. Üçüncü aşamada da bu şiiri okuyoruz. Yani bu şiirde ne buluyoruz anlamında Yunus Emre şiiri, bu şiirin gücü, niteliği nedir anlamında bir planlama yapardım doğrusunu isterseniz. Yunus Emre şiirini çalışırken bulacağımız ilk kavramlardan birisi Mavera-ün-Nehir. Ne alaka şimdi Yunus Emre ile Mavera-ün-Nehir? Ama Yunus Emre Türklerin Anadolu'yu kendilerine vatan haline getirme, bu toprakları vatan kılma sürecinin bir parçası. Yunus Emre'nin rolünü de net bir şekilde ortaya koyabilmek için bu süreci bizim öyle veya böyle ortaya koyup bu çerçeve üzerine Yunus şiirini yerleştirmemiz gerekir.
Hem aslında Müslümanlık dolu tarihimizin hem de Anadolu'ya geçişimizin başlangıç noktası Mavera-ün-Nehir.
Evet, Yunus Emre de orada aslında. Arada 100-200 yıllık bir süre var ama Yunus 1200'lü yıllarda doğuyor. Mavera-ün-Nehir kelimesi Ece Ayhan'ın bir şiirinde çok güzel bir mısrası var. Mavera-ün-Nehir nereye dökülür? Bu mısra Ece Ayhan'ın Meçhul Öğrenci Anıtı'nda geçer. O da Ece Ayhan'ın güzel, son derece başarılı şiirlerinden ve en çok bilinen, tanınan şiirlerinden birisidir. Şimdi Mavera-ün-Nehir diye bir nehir yok İpek Hanım ama bir bölge var. Bu bölge özellikle Türklerin yeni Müslüman oldukları sıralarda toplandıkları, yaşadıkları bir bölge. Göçebe Türklerin vatanı diyebiliriz Mavera-ün-Nehir için. Nehrin öte yakası anlamına geliyor. Yani öbür tarafı anlamına geliyor. Bugün bu bölge Kazakistan, Özbekistan, bir de Türkmenistan. Bu üç ülke toprakları arasında paylaştırılmış bir vaziyette. Önemi Anadolu'ya geçiş noktası Mavera-ün-Nehir. Türkler Mavera-ün-Nehir'den Ece Ayhan'ın şiirinde söz ettiği gibi bir nehir olarak Anadolu'ya ırmak biçiminde akmıştır diyebiliriz. Bu akış Selçuklular, bizim mesela çok iyi bildiğimiz Malazgirt Savaşı, Yunus Emre de Anadolu'da kurulan Selçuklu Devleti'nin bitiminde, o çöküş yıllarında doğan bir şair. Ama o ortamı, bizim Selçukluların yıkıldığı dönemdeki ortamı mesela kısaca hatırlamamız ve onun üzerine Yunus Emre şiirini kurmamız, Yunus Emre şiirinin tarihsel rolünü kavramamızın bence temel şartıdır. Kısaca şöyle bir şey yapabiliriz ama buraya gelmeden, ben şimdi Ece Ayhan dedik biraz önce, aklım orada kaldı. Ece Ayhan literatürünü, hakkında yazılan yazıları ana hatlarıyla biliyorum ben. Mesela Ece Ayhan şiiriyle Yunus Emre şiiri arasında pek bir bağlantı kurulmaz hakkında yazılan yazılarda. Ama sadece bu Mavera-ün-Nehir nereye dökülür sorusu bile bizi Yunus Emre'ye götürüyor. Ece Ayhan'ın bu mısrasından kalktığımız vakit gideceğimiz yer işte Türklerin Anadolu'ya geçiş noktası, ne bileyim, bu akışın üzerinde doğan Yunus Emre şiiri gibi bir aşamaya götürüyor. Ece Ayhan'ın bütün şiirlerinin adı Yort Savullar, Bütün Yort Savullar. Yunus Emre'nin şiirinde yort savul kelimesi sıkça geçmese de birkaç defa geçer. Bence yort savul kelimesini Ece Ayhan doğrudan Yunus Emre'den almıştır. Yunus Emre'den aldığı başka şeyler de var Ece Ayhan'ın. Yort savul Yunus Emre'nin bir mısrasında şu anlamda kullanılıyor. Mesela kul yort savul etmese padişahı kim tanıyacak, padişahın kıymetini kim bilecek anlamında bir mısrası var Yunus Emre'nin. Bence Ece Ayhan doğrudan buradan aldı yort savul ifadesini. Çünkü yort savul kenara çekilin demek. Yolu açın demek, kral geliyor.
Uzaklaşın bir demek. Nara anlamına geliyor.
Yani şimdi Ece Ayhan'da mesela bu yort savul ifadesiyle uyumlu bir şekilde hate diye bir ünlem vardır. Sizin mesela bu ne demek diye düşünebilirsiniz. İddialı bir cümle kuruyorsunuz, bir sav ileri sürüyorsunuz ve haklı olduğunuz bir noktaya taşınıyorsunuz. İşte orada böyle tıpkı bir kabadayı gibi böyle hate diyorsunuz. Bazen de mesela kurşun sıkmak anlamında dom diye bitirir cümlelerini Ece Ayhan. Mesela Ali okula gitti, dom. Hani gitmeyecekti, bak işte gitti, gördün mü anlamında o dom ünlemini getirir. Yort savulu da Yunus Emre'den alarak bu tarzda kullanıyor. Yani diyor ki şiir ortamına, Türk şiirine, edebiyat ortamına ben çok sağlam, büyük bir şairim. Ben geliyorum, meydanı boşaltın. Yort savul, yani çekilin kenara. Yunus Emre'nin şiirlerinin tamamını da tarihi süreci düşündüğümüz vakit, günümüze bu tarafa doğru gelişini düşündüğümüz vakit doğrudan yort savul kelimesiyle açıklayabiliriz. Neden? Şimdi İpek Hanım, siz bugünkü donanımınızla Yunus Emre'nin bütün şiirlerini alıp okusanız kesinlikle birçok şey alırsınız. Yani şimdi biz 2000'li yıllardayız ama bugün yaşayan bir insan bile hala Yunus Emre şiirini okuduğu vakit ondan alınacak, kendisine yarayışlı kılabileceği bir şeyler bulabiliyor. Yani neresinden baksanız 700-800 yıldır gümbür gümbür yaşayan bir şairle karşı karşıyayız. Şimdi siz bir sanatçısınız, şiir yazıyorsunuz, hikaye yazıyorsunuz veya roman yazıyorsunuz, hiç önemli değil. Ve sizin eseriniz 700-800 yıl yaşıyor.
Evet, 700 yıl öncesine dayanan bir dil köprüsü kurmuş Yunus evet. Emre. Yunus Emre'nin dillerden düşmeyen ölümsüz bir şiirine kulak verelim. Sonra söyleşimize devam
Tabii
edelim
ki.
Sayın Özbahçe.
Şol Cennetin ırmakları. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyü deyü. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça budakları biter Allah deyü deyü. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri. Cennette huri kızları gezer Allah deyü deyü. Hakka aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyü deyü. Ne dilersen haktan dile, kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyü deyü. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açar Allah deyü deyü. Miskin Yunus var dostuna, koma bugünü yarına. Yarın Hakk'ın divanına varam Allah deyü deyü.
Şu cennetin ırmakları akar Allah deyü. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Salınır Tuba dalları, dinleri cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu cennet bağının gülleri kokar Allah deyu kimi yiyip kimi içer hep melekler rahmet saçar İdris Nebi hülle biçer diker Allah deyu deyu.
Efendim şimdi Yunus Emre dedik. İçinde yaşadığı çağa kulak verelim sizlerle birlikte. Selçuklular ön plana çıkıyor bu noktada. Neler söyleyebiliriz?
Eğer biz Selçukluların sürecini kısaca da olsa hafızamıza yerleştirirsek Yunus Emre şiirini bence daha doğru anlarız. Selçuklular bağlantısıyla birlikte Yunus Emre'nin yazdığı şiirin kıymeti bir kat daha artar. Bence gerçek çerçeveye de oturur. Şimdi biraz tarih bilgisi gibi olacak. Ama bunları hızlı bir şekilde de olsa söyleyelim. Ve programımız el verirse, süresi el verirse Yunus Emre'nin şiirine geçelim. Yunus Emre Anadolu'nun vatanımız haline gelme sürecinin bir parçası dedik. Ama Anadolu'yu vatanımız haline getiren Selçuklulardır. Türkler Mavera-ün-Nehir'de toplaşıp Anadolu'ya akarken Müslüman olarak akmışlardır. 1071'de Malazgirt zaferiyle birlikte Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor. 1071'den 5-6 yıl gibi veya 6-7 yıl gibi kısa bir süre sonra da Anadolu'nun önemli bir kısmı Türklerin eline geçiyor. Fakat devleti yani Selçuklu dediğimiz devleti Anadolu'da değil de İran'da kuruyorlar. İran'da Büyük Selçuklu Devleti dediğimiz büyük bir güçlü devlet kuruluyor. 1040 yılıyla 1157 yılları arasında İran'da bu devlet bu coğrafyaya hükmeden güçlü son derece saygın bir devlet. Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra bu devlet ne yazık ki dört parçaya ayrılıyor. Anadolu'da kurulan ve bizim Selçuklular diye bildiğimiz Anadolu Selçuklu Devleti bu dört parçadan birisi. Ama Anadolu'daki devlet bu dört parça içerisinde hem en çok yaşayan hem en güçlü olan kısmı. Anadolu Selçukluları ilk başlarda merkeze yani Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı. Böyle biraz eyalet görünümünde. Diyelim ki bir şehzade geliyor devletin başına geçiyor ama asıl devlet adına burayı yönetiyor. Kılıç Aslan diye bildiğimiz padişahtan itibaren Anadolu'daki Selçuklu Devleti bağımsız bir devlet niteliğine kavuşuyor. Hızlı geçelim. Haçlı seferleri, Haçlı savaşları diye tarihte bizim çok iyi bildiğimiz bir savaş süreci var, dönemi var. Bu Selçuklularla başlıyor. Yani Müslüman Türkler Anadolu'yu vatanlaştırıyor. Bu toprakları egemenlikleri altına alıyor. O zaman onları buradan atmak lazım anlamında. Türkler Anadolu'ya yerleştikçe, burada kökleştikçe bir karşı saldırı başlıyor. Bu saldırı da bir tane, iki tane, üç tane değil. Galiba 10-12 tane Haçlı Savaşı var. İkinci Kılıç Aslan döneminde işler yolunda giderken diyelim vahim bir karar alınıyor. İkinci Kılıç Aslan daha yaşarken devleti 11 tane oğlu arasında paylaştırıyor. Yani mesela Anadolu Selçuklu Devleti diye büyük, güçlü, istikrarlı bir devlet var. Bu görünümdeki devlet bir anda 11 tane parçaya bölünüyor ve başlarına yeni idareciler atanıyor. O zaman bu büyük ve güçlü devletin sürmesine imkan var mı?
Ne yazık ki yok.
Yani şimdi durup dururken böyle bir iş çıkıyor. Bu durumda da tabii ki devletin bir yerde sonu görünüyor. Çünkü idari yapı bozuluyor. Devletin birliği, dirliği ortadan kalkıyor. Bir kere bozulduktan sonra da bir daha kolay kolay düzeltilemiyor. Biz şimdi 1200'lü yıllardayız. Yunus Emre'nin doğumuna bir 40 yıl falan var. Bu yıllarda dünyayı kasıp kavuran Moğol rüzgarı diye bir rüzgar var. Moğollar adeta dünyaya yöneltilmiş bir saldırı gibi. Yani nereye saldırırlarsa orayı silip süpürüyorlar.
Haritadan yok ediyorlar.
Evet, mesela. Yani ezip geçiyorlar. Celaleddin Harezmşah Moğollarla yaptığı savaştan kaçıyor. Ordusuyla birlikte kaçıyor ve Anadolu Selçuklularının topraklarına giriyor. Şimdi ordusuyla sizin ülkenize giren bir ordu var. O zaman ya anlaşacaksınız onunla ya savaşacaksınız. Yani olağanüstü bir durum. Selçuklular Moğol tehlikesini gördükleri için Celaleddin Harezmşah'la işbirliğine gitmek istiyorlar. Hani öbür asıl tehlikeye karşı işbirliği yapalım. Ama bu öneriyi Harezmşah reddediyor. İki ordu Erzincan yakınlarında çarpışıyor. Tarihi de söyleyeyim ben size. 1230'da çarpışıyorlar. Bu savaşı Selçuklular kazanıyor. Ama bu kazanç aslında bir işe yaramıyor. Siz çünkü o savaşı kazanmak için aynı zamanda büyük bir güç kaybediyorsunuz. Normal şartlar altında Celaleddin Harezmşah Selçuklularla işbirliği yapsa Moğollara karşı iki kuvvetin bir şansı olacak. Bu şansı siz savaş meydanına gömüyorsunuz. Selçuklular açısından olaya bakarsak orada ciddi bir şekilde hırpalandınız. Devletin içinde de eski güçlü sağlam idari yapı yok. Bunu da kaybetmişsiniz. Bunun üzerine bu savaşta kaybettiğiniz efor devreye giriyor. Yani biraz daha güçten düşüyorsunuz. Ondan sonra karşınıza kim gelecek? Moğollar. Moğollardan önce aynen bu savaş gibi güçlü bir darbe daha alıyor Selçuklular. Bu da Baba İshak isyanı denilen bir isyan. Baba İshak böyle biraz ben Mehdi'yim, ölümsüz bir kişiyim, benim peşime düşün, idareyi ele geçirelim tarzında bir olay. Fakat bütün insanları, halkı, ülkeyi baştan başa etkiliyor. Ve Selçuklu yönetimi bu isyanı bastırabilmek için gerçekten çok ciddi diyebileceğimiz büyük bir enerji sarf ediyor. Baba İshak mesela bana ok işlemez, kılıç işlemez diye propaganda yapıyor. Ama bir yerde kıstırılıp öldürülüyor. Birçok asker kaybediliyor bu isyanı bastırmak için de. Ve son noktayı da Moğollar koyuyor. 1243'te Köse Dağı Savaşı var. Sivas yakınlarında bir yer Köse Dağı. Orada yapılan savaşı Selçuklular kaybediyor ve Türk toprakları Moğol istilasına açılıyor. Bu aşamadan itibaren aslında bizim Anadolu Selçuklular dediğimiz, tek başına bizim kendi dünyamızda Selçuklular dediğimiz devlet yıkılıyor aslında bu Köse Dağı Savaşı ile birlikte. Bu savaştan sonra Moğollar mesela biz sizi savaş meydanında yendik, o zaman devletiniz bitti demek yerine Selçuklu yapısını muhafaza ediyor. Bu çok ilginç bir durum. Vergiye bağlamayı tercih ediyor. Bir şey daha yapıyorlar. Mesela Selçukluların egemenliği altına, hakimiyet altına aldığı ne kadar beylik varsa onların hepsine tekrar özgürlük veriyorlar. Selçuklular fiilen ve bütünüyle yıkıldığında Anadolu'da 20 tane beylik var. Beylikler dönemi diye bir şey var tarihte. Büyük güç küçük devlet istiyor. Çünkü küçük devleti
daha kolay yönetiyor. Hakim. 13. yüzyılı aslında mevcut siyasi durumu çok geniş Sayın Özbahçe. Evet. Dilerseniz önümüzdeki programlarda da bu konuyu işlemeye devam edelim. yıkılışı anlattınız ama dirilişi de herhalde bir sonraki bölümde anlatacaksınız inşallah.
Yunus zaten bir geçiş, yani Selçuklu kapanıp Osmanlı açılırken bir geçiş kapısı, bir başlangıç noktası.
Biz sadece bu hafta Yunus Emre'nin yaşadığı çağa dair bir çerçeve çizebildik. Yetiştiği çevrenin manzarasını çizdik Sayın Osman Özbahçe ile birlikte. Efendim, Yunus Emre'nin bir şiiriyle değerli dinleyicilerimize veda etmek istiyorum. Yunus Emre der, hoca gerekse bin var hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir, evet, diyor şairimiz.
Yani mesela Yunus Emre'nin hani okuyan herkes şiirinden bir şey alır diyoruz ya, bu şiirini okuduğumuzda kıyasladığı, karşılaştığı şey bilim, ilim. Yani sen çok okumuş, çok bilgili, alim bir kişi olabilirsin ama eğer kalp kırıyorsan, insanların gönlüne giremiyorsan, insanlar seni gördüğünde suratını asıyorsa, yani ilmin ne işe yarar anlamında bir tepki veriyor ve insan olarak bizim asıl rolümüz diyelim, hani karşımızdaki insanda mutluluk uyandırmak, sevgi, barış dediğimiz şey.
Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ederim.
Önümüzdeki
hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Yunus Emre'mdir hoca, ister var 100.000 hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir, bir gönüle girmektir, hepsinden iyice bir gönüle girmektir.
Mısra-i Berceste.